Ayrım 30, Hilekar, Frederick Forsyth, sayfa 371. Biraz da Güneş. Birinci bölüm. Golf Lady güneş batmadan bir saat önce parlak ve aydınlık suların arasından geçerek dönmüştü. Önde oturan Julio Gomez ayaklarını uzatmış, kötü kokusundan hiç yakınmayan, Karayipler denizi üzerinden savrulup giden Porto Rico prosunu mutlulukla tüttürüyordu. O anda gerçekten mutluydu. 10 mil gerisinde Büyük Bahama kayalığının Santaren kanalı ile birleştiği yerde kılıç ve orkinos balıkları cirit atıyorlardı. Güvertenin arkasındaki eski kutuda biri kendisinin, biri de şimdi müşterisini Port Plaisance'a götürmekte olan dümendeki kaptanın olmak üzere iki kılıç balığı vardı. Julio Gomez öldürmeyi sevmezdi. Kendisini her yıl buraya çeken şey oltanın boşanırken çıkardığı hışırtı, ağırlıktan eğrilen olta çubuğunu tutma heyecanı ve hava soluyan insanla dev gibi güçlü balıklar arasındaki mücadeleydi. Ada Gulf Lady'nin 3 mil ilerisindeydi. 20 dakika sonra iskeleye yanaşmış olacaklardı. Gomez brosunu bir parmak darbesiyle denize gönderip kollarını ovuşturdu. Esmer olmasına karşın pansiyona dönünce bir güneş sonrası kremi sürecekti. Dümendeki Jimmy Dobson böyle bir sıkıntısı yoktu. O adada doğmuş olan ve sahibi olduğu tekneyi balık avlamak isteyen turistlere kiralayan adamın abanoz renkli derisine güneş işlemezdi. Julio Gomez oturduğu kameranın üstünden yere atladı.
''Dümeni ben alayım Jimmy. Sen de ortalığı biraz temizlersin bu arada.''
Jimmy Dobbs kulaklarına kadar yayılan bir gülümsemeyle dümeni bıraktı. Bir kova ile süpürge alıp güverteyi yıkamaya koyuldu. Karayipler'de bundan daha modern balıkçı tekneleri vardı kuşkusuz. Temizlik için basınçlı su püskürten hortumlu, kokteyl barlı, televizyonlu, balık bulmak için elektronik teknolojisine sahip ve gerekirse dünya turu yapılabilecek tekneler. Gulf Lady'de bunların hiçbiri yoktu. Ahşap tekne epey yaşlıydı. Duman püskürten bir Perkins motoru vardı. Ama o Florida Keys'teki radarlı motorların hepsinden fazla görmüştü bu denizleri. Ön tarafta küçük bir kamerası, arka tarafta meşe tahtasından elde yapma bir koltuğu ve 10 olta alan bir bölmesi vardı. Jimmy Dobbs'un balık bulmak için silikon parçalarına ihtiyacı yoktu. Balıkları babasından öğrendiği yöntemlerle bulurdu. Suyun renginde çok hafif bir değişiklik, suyun üstünde olmaması gereken bir kıpırtı, çok uzaklarda bir kuşun suya dalışı yeterdi ona. Ve o hafta balıkların kimden kaçtıkları ve nerede toplandıkları güdüsü. Julio Gomez bunun için her tatilinde onunla avlanmaya gelirdi. Gulf Lady'de teknolojinin olmaması gibi adalarda da lüks olmaması Julio'nun pek hoşuna giderdi. Meslek yaşamının büyük bir bölümünü Amerika'nın modern teknolojisi arasında geçirir, bilgisayarla uğraşır, Miami'nin merkezindeki karmakarışık trafikte araba kullanırdı. Tatilinde de denizi, güneşi ve rüzgarı isterdi. Bunları ve balığı. Julio Gomez'in yaşamında iki tutkusu vardı, işi ve balık avcılığı. 5 gündür balık avlıyordu ve daha 2 günü kalmıştı. Cuma ve cumartesi, pazar günü uçakla Florida'ya dönecek ve pazartesi sabahı Eddie ile işe başlayacaktı. Jimmy Dobbs mutlu bir insandı. Müşterisi ve dostuyla iyi bir gün geçirmişti. Cebinde karısına bir elbise alacak parası, kendilerini ve çocuklarını besleyeceği kocaman bir balığı vardı. Yaşamdan başka ne isterdi ki? Saat 5'i birkaç dakika geçe eski ahşap iskeleye yanaştılar. İskelenin yıllar önce yıkılması gerekirken hala direniyordu. Bundan önceki vali Londra'dan yeni bir iskele yaptırtmak için para isteyeceğini söylemişti. Ancak sonra vali değişmişti ve onun yerine gelen Sir Marston Moberly'in balıkçılıkla bir ilgisi yoktu. Shanky Town'daki bar dedikodularına bakılırsa adalılarla da yoktu ya. Gulf Lady gece için bağlanırken iskeleyi de neler tutulduğunu görmeye ve kıyıya taşımaya gelen çocuklar doldurmuştu.
''Jimmy, yarın boş musun?'' diye sordu Gomez.
''Boşum, yarın da mı çıkacağız?''
''Ben buraya bunun için geldim, 8'de görüşürüz.''
Julio Gomez çocuklardan birine balığını taşıması için $1 verdi. Birlikte Port Plaisance'ın kararmakta olan sokaklarına doğru yürüdüler. Yolları fazla uzun değildi. Aslında Port Plaisance'da hiçbir yer uzak değildi. Burası bir kentten çok büyükçe bir kasabaydı. Karayiplerin küçük adalarındaki kentlerin tipik bir örneğiydi. Parlak renklere boyalı ahşap evler, ezilmiş deniz kabuklarından yapılma sokaklar, kıyıda küçük limanda haftada bir gelen posta şilebinin yanaştığı yerde daha görkemli binalar vardı. Gümrük, mahkeme ve savaş anıtı. Bunların hepsi de mercan bloklarından yapılmıştı. Biraz daha yürüyünce belediye binası, küçük Anglikan kilisesi, emniyet müdürlüğü ve başlıca otel olan Quarter Deck görülürdü. Kıyının biraz ilerisinde kent çıkışında valinin evi olan vali konağı vardı. Bembeyaz duvarlarla çevrili beyaz binanın önünde savaştan kalma iki tane Napolyon topu, bunların arasındaki bakımlı çimenliğin ortasında bayrak direği vardı. Gündüzleri gönderde İngiliz bayrağı dalgalanırdı. Julio Gomez kaldığı pansiyona giderken bayrak vali yardımcısının gözetiminde bir polis memuru tarafından törenle indirilmekteydi. Gomez Quarter Deck'te kalabilirdi ama bayan MacDonald'ın pansiyonunun ev havasından daha çok hoşlanıyordu. Kadın bembeyaz saçlı, Gomez kadar şişman bir duldu ve yaptığı midye dolmalarının bir eşi yoktu. Gomez duvarlara ve çitlere yapıştırılmış seçim posterlerini görmezden gelip köşeyi dönünce kadının günde birkaç kere yaptığı gibi evinin ön merdivenini silmekte olduğunu gördü. Kadın adamı ve balığını her zamanki gülümsemesiyle karşıladı. ''Bay Gomez, ne esaslı bir balık bu?''
''Akşam yemeği için Bayan MacDonald, sanırım hepimize yeter de artar bile.''
Gomez çocuğun eline parasını verip gönderdikten sonra odasına çıktı. Bayan MacDonald da balığı aldı, ızgaraya hazırlamak üzere mutfağına girdi. Gomez yıkandı, tıraş oldu, krem rengi rahat bir pantolonla kısa kollu gömleğini giydi. Çok soğuk bir biranın iyi gideceği aklına gelince yeniden sokağa çıkıp Quarter Deck'in barına gitti. Saat henüz 7'ydi ama karanlık basmıştı. Kent pencerelerden gelen ışık dışında karanlıktı. Gomez karakolun önünden geçerken rıhtımda çalışan belediye jeneratörü nedeniyle karakolun ışıklarının yanmakta olduğunu gördü. Baş müfettiş Brian Jones, iki çavuşu ve 8 polis memuruyla Batı yarıkürenin suç işleme oranının en az olduğu bu bölgesinde yasa ve düzeni temsil etmekteydi. Miami'den gelen Gomez uyuşturucusu, çeteleri, yol kesenleri, fahişeleri, ırza geçmeleri olmayan ve yılda ancak yarım düzine hırsızlık vakasına rastlanan bu topluma gıpta ederdi. İçini çekerek karanlık kilisenin önünden geçip Quarter Deck'ten içeri girdi. Bar soldaydı. Gomez öteki uçtaki tabureye oturup soğuk birasını ısmarladı. Balığın hazırlanması en az bir saat süreceği için ikinci bir bira içecek zamanı bile vardı. Bar turistler ve orada yaşayan yabancıların en popüler yeri olduğundan daha şimdiden yarı yarıya doluydu. Beyaz ceketli barmen Sam müşterilerine neşeyle hizmet etmekteydi. Saat 8'e 5 kala hesabı ödemek için elini cebine soktu. Başını kaldırdığı anda o sırada bara girmiş ve tezgahın öteki ucunda içki ısmarlayan adamı görünce donup kaldı. 2 saniye sonra da görülmemek için yanında oturan adamın ardına yanaştı. Gözlerine inanası gelmiyordu ama yanılmadığından da emindi. Yaşamının 4 gün ve 4 gecesini masada karşısında oturan adamın gözlerinin içine bakarak geçirdikten ve ondan yayılan nefret ve hor gördükten sonra aradan 8 yıl geçse bile onu unutamazdın. 4 gün 4 gece boyunca adamın ağzından bir tek sözcük ve hatta adını bile alamadığın için sadece dosyaya koymak için ona bir ad verdikten sonra onu bir daha unutamazdın. Gomez, Sam'a içkisini tazelemesini söyledi. 3 bira parası ödeyip kadehini aldı, loş bir köşeye çekildi. Adam buraya gelmişse bunun bir nedeni olmalıydı. Otelde oda tutmuşsa bir adı olmalıydı. Gomez bu adı istiyordu. Köşede oturdu, adamı gözden ayırmayarak beklemeye başladı. İçkisini tek başına içen adam saat 9'da kalkıp çıktı. Gomez de karanlıklar arasından çıkıp onu izlemeye koyuldu. Adam parlamento meydanında açık bir Japon yapısı cipe bindi, marşa bastı ve uzaklaşmaya başladı. Gomez umutsuzlukla çevresine bakındı. Otelin kapısı yanında duran küçük bir motosikletin kontak anahtarı üstündeydi. Gomez ona atladığı gibi cipin ardına düştü. Cip kentten çıktı ve adanın çevresini dolaşan tek yolda hızla ilerlemeye başladı. Tepelerdeki evlere hep bu tek yoldan ayrılan toprak yollarla varılırdı. Cip adanın insan yaşayan diğer yeri olan ve Teneke Mahallesi olarak anılan yerli köyünden ve sonra da çim pisli havaalanından geçti. Adanın öteki yanında yol bir zamanlar burada demir atmış olan korsan kara sakal Edward Teach'in adıyla anılan Teach Körfezi'ni dolaşıyordu. Cip kıyı yolundan sonra kısa bir toprak yolu aşıp duvarla çevrili büyük bir malikanenin demir kapısı önünde durdu. Sürücüsü Quarter Deck Oteli'nden beri arkasından gelen tek farlı aracı gördüyse bile bunu belli etmiş değildi. Ama görmüş olduğu da kesindi. Bir adam gölgeler arasından fırlayıp cipe kapıyı açtı. Ancak cipin sürücüsü yavaşlayıp durdu, başının üstünden güçlü bir projektör çekip yaktı. Gomez yolun başından geçerken projektörün ışığı kendisini aydınlattı ve yolun ilerisinde kaybolana kadar da arkasından izledi. Gomez motosikleti yarım saat sonra otelin önüne bırakıp yürüyerek evine döndü. Çok düşünceliydi. Gördüğünü görmüştü ve yanılmadığını biliyordu. Adamın nerede oturduğunu da öğrenmişti. Ama bu arada kendisi de görülmüştü. 8 yıl sonra Karayipler gecesinin karanlığında birkaç saniye motosiklet üstünde görülmekle tanınmadığını ummaktan başka elinden bir şey gelmezdi. Bayan MacDonald onun yemeğe 2 saat geç gelmesine çok şaşırmış olmasına karşın balığı yine önüne çıkardı ve konuğunun hiç zevk almadan yemesini seyretti. Gomez düşüncelere dalmıştı ve sadece bir tek şey söyledi. "Saçma," dedi kadın. "O dediğinden bu adada yoktur." Julio Gomez geceyi gözleri açık geçirdi ve elinde ne seçenek olduğunu düşündü. Adamın adalarda ne kadar kalacağını bilemiyordu. Ama buralarda olduğunu İngilizlerin bilmesi gerekirdi. Özellikle de gerçek adresini. Bu önemliydi herhalde. Valiye gidebilirdi ama onun elinden ne gelirdi ki? Adamı tutuklamak için hiçbir neden yoktu herhalde. Artık ABD topraklarında değildi. Gomez baş müfettiş Jones ile oyuncak polislerinin validen daha büyük bir ağırlık taşıyacağını da sanmıyordu. Bunun için mutlaka Londra'dan bir emir gerekiyordu ve ardından da Sam amcadan bir istek. Sabaha telefon edebilirdi ama o da olmazdı. Adanın halka açık olan telefonu Nassau'dan Bahamalara, oradan da Miami'ye uzanan bir tek açık hattı. Hayır, ertesi sabah Florida'ya dönmekten başka çaresi yoktu. Aynı akşam Washington'dan kalkan bir Delta Hava Yolları uçağı Miami Havaalanı'na indi. Yolcular arasında pasaportuna göre adanın Bay Frank Dillon olduğu anlaşılan yorgun tavırlı bir İngiliz memuru vardı. Adamın havaalanında göstermek zorunda olmadığı belgelerinde İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan olduğu ve kendisine yardımcı olunması rica ediliyordu. Ne havaalanında göstermek zorunda olmadığı pasaportunda ne de diğer belgelerinde gerçek adanın Sam McCready olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Bunu sadece son bir haftayı 90'lı yıllarda Özgür Dünya'da haber alma toplumunun oynayacağı rol hakkında bir seminere katıldığı CIA'nın üst düzey yetkilileri biliyordu. Seminer bir tek sözcüğün iş göreceği yerde 10 tane karmaşık sözcük kullanmaya bayılan profesörleri ve diğer akademisyenleri dinleyerek geçmişti. McCready terminalin dışında bir taksiye binip Key Biscayne'de Sonesta Plaj Oteli'ne gitmek istediğini söyledi. Burada bir oda tuttu, güzel bir istakoz yedi ve deliksiz bir uykuya daldı. 7 gün boyunca havuz kenarında casusluk romanları okuyacak, ara sıra elindeki buzlu içkiden başını kaldırıp Floridalı kızları seyredecekti. Yüzyıl evi çok uzaktaydı ve yanlış haberlendirme, aldatma ve psikolojik operasyonlar yardımcılığına yeni atanmış Dennis Gaunt'un yetenekli ellerine bırakılmıştı. Uykuya dalarken hilecinin biraz güneşte esmerleşme zamanı artık gelmişti diye düşünüyordu. Julio Gomez, cuma sabahı kalmadığı 2 günün parasını geri istemeden ve büyük özürler dileyerek Bayan MacDonald'ın pansiyonundan ayrıldı. Çantasını yükleyip parlamento meydanına yürüdü. Orada kentin iki taksisinden birine binip havaalanına gitti. Bileti pazar sabahı BWIA ile Nassau'dan aktarmalı olarak Miami'ye kesilmişti. Adadan Miami'nin daha yakın olmasına karşın doğrudan oraya uçuş yoktu. Tüm uçaklar Nassau'ya gidiyordu. Kentte seyahat bürosu olmadığından tüm yerde ayırtmalar havaalanında yapılıyordu. Onun için Gomez oraya giderken ancak o gün bir uçak olacağını umut edebilirdi. Taksiye binerken gözetlendiğini fark etmemişti. Havaalanında düş kırıklığına uğradı. İçinde bir gümrükçü tezgahından fazla bir şey bulunmayan bir baraka olan terminal binası sadece kapalı değil, aynı zamanda terk edilmiş bir görünüme sahipti. Bir tek pasaport memuru bir kenarda birinin bıraktığı, ki herhalde o biri de Gomez'in kendisiydi, bir haftalık bir Miami Herald okumaktaydı.
''Bugün yok arkadaşım,'' dedi neşeli bir sesle. ''Cumaları uçak yoktur.''
Gomez çim piste baktı. Tek hangarın önünde duran bir Navajo Chief uçağı önünde beyaz gömlek ve pantolonlu bir adam vardı. Gomez o yana gitti. ''Bugün uçacak mısınız?'' diye sordu. ''Evet,'' dedi Amerikalı pilot.
''Uçak kiralanabilir mi?''
''Olanaksız, özel bir uçaktır bu, patronumundur.''
''Nereye gideceksin, Nassau'ya mı?'' diye sordu Gomez.
''Hayır, Key West'e.'' Gomez birden umutlandı. Key West'ten Miami'ye tarifeli uçak seferleri vardı. ''Patronunla konuşmam mümkün mü?''
''Bay Klinger bir saat sonra burada olacak.''
''Beklerim,'' dedi Gomez. Hangar duvarının önünde gölgelik bir yer bulup oturdu. Çalılar arasından biri geri geri yürüdü, bir ağaç dibine sakladığı motosikletini alıp kıyı yoluna doğru uzaklaştı. Sir Marston Moberly saatine baktı. Vali konağının arkasındaki duvarlarla çevrili bahçedeki kahvaltı masasından kalkıp verandadan geçerek odasına gitti. O sıkıcı heyet her an gelebilirdi. İngiltere'nin Karayipler'de pek az eski kolonisi kalmıştır. Sömürgecilik günleri çoktan kaybolup gitmişti. Ancak geçmiş zamanın sevimli anıları olarak 5 kolonisi kalmıştı. Bunlara sömürge denilmekteydi. Kabul edilemeyen sözcüktü bu. Bugün bunlar bağımlı topraklar olarak anılmaktaydı. Bunlardan biri çok sayıda ve çok ağzı sıkı bankalarıyla ünlü Kayman Adaları'ydı. Londra'nın bağımsızlığını vermek istediği 3 Kayman Adası'nda yapılan referandumda halk İngiliz olarak kalmak istemişti. O günden sonra da komşularını hasetten çıldırtan bir hızla gelişmişlerdi. Diğer bir grup şimdi yatçılar ve balık avı tutkunları için cennet olan İngiliz Virgin Adaları'ydı. Pek adı bilinmeyen üçüncüsü de Anguilla'ydı. Bu adanın halkı iki komşu adayla zorla birleşmemek için sömürgecilik tarihinde İngiliz sömürgesi kalmak için ihtilal yapan tek ulustu. Türk ve Kaykos adaları ise çok daha az tanınan yerlerdi. Buralarda İngiliz bayrağı altında uyuşturucu tüccarları, gizli polis, hükümet darbeleri ve seçim haydutlukları olmadan da yaşam palmiyeler altında büyük bir uyuşuklukla sürüp gidiyordu. Her 4 yerde de Londra yumuşak bir yönetimi benimsemişti. Zaten son 3'ünde tek yaptığı yıllık bütçe açığını kapatmaktı. Bunun karşılığında yerel halk İngiliz bayrağının günde 2 kere çekilip indirilmesine ve paralarıyla polislerinin miğferlerinde Kraliçe Elizabeth'in resminin bulunmasına rıza gösterirlerdi. 1989'da bu grubun 5. ve sonuncusu Barclay Adaları'ydı. Bahama'nın Andros Adası'nın batısında, Küba'nın kuzeydoğusunda ve Florida Keys'in güneyindeki bu 8 küçük adanın neden bağımsızlığını kazandığı zaman Bahamalara katılmadığını kimse hatırlamamaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nda sivri akıllının biri sadece unutulmuş olabileceklerini söylemişti ki haklı da olabilirdi. Bu adalarda 20 binden az nüfus vardı. Adaların sadece ikisi meskundu ve vali konağının bulunduğu büyük adanın adı da Sunshine'dı. Bunlar zengin yerler de değildi, sanayisi ve geliri yoktu. Adanın gelirinin büyük bir bölümü başka yerlerdeki lüks otellerde garsonluk ve oda hizmetçiliği yapan ve neşeleri yüzünden Avrupalı ve Amerikalı turistlerin pek sevdikleri insanların memleketlerine gönderdikleri paradan oluşuyordu. Diğer gelir kaynakları biraz turizmden, Nassau yoluyla seyrek olarak gelen balık avı meraklılarından, hiç bilinmeyen pullarının satışından ve geçen yatlara istakoz satışından oluşmaktaydı. Bu pek mütevazi gelir denizden elde edemeyecekleri bazı temel malların haftada bir kere bir posta vapurunun getirdiği öteberiyi karşılardı. Sunshine'in Spyglass ve Sawbones tepelerinin yamaçlarındaki sebze ve meyve bahçeleri çok cömert olan okyanus adalılara yiyeceklerinin çoğunu sağlamaktadır. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığından biri Barclay Adaları'nın bağımsızlık zamanının geldiğine karar vermişti. İlk durum raporu daha sonra öneri ve sonunda da politika oldu. O yıl İngiltere hükümeti büyük bir ticaret açığıyla Avrupa politikası konusunda huzursuzluklarla uğraşıyordu. Karayipler'de adı bilinmeyen bir adanın bağımsızlığı hiçbir tartışma konusu olmadan kabul edildi. Ancak buna o zamanın valisi itiraz etti. Bunun üzerine de geri çekilerek yerine Sir Marston Moberly atandı. Eski aktörlerden George Sanders'a benzemekle gurur duyan adam, Sunshine'a gönderilirken kendisinden ne beklendiği Karayipler Dairesi Müsteşar Yardımcısı tarafından anlatılmıştı. Barclay halkı bağımsızlıklarını kabul edeceklerdi. Başbakan adayları çıkarılması istenecek ve bir seçim günü belirlenecekti. Barclay'ın ilk başbakanının demokratik bir süreçle seçilmesinden sonra kendisiyle ve kabinesiyle bir süre üzerinde anlaşılacak, bu süre 3 ayı geçmeyecekti ve bunun sonunda tam bağımsızlık verilecek, hatta zorlanacaktı. Sir Marston programın uygulanmasından ve Maliye Bakanlığı üzerindeki bir yükün daha kaldırılmasından sorumlu olacaktı. Sir Marston ve karısı Temmuz sonlarında Sunshine'a ayak bastılar. Sir Marston hemen kolları sıvayıp işe koyuldu. Çok geçmeden iki başbakan adayı ortaya çıktı. Orta Amerika'da büyük bir servet yaptıktan sonra doğduğu adalara dönüp Sawbones tepesinde bir malikaneye yerleşen ve Barclay Refah İttifakı'nı kurup adalara ve halka zenginlikler getireceğini vaat eden Bay Marcus Johnson'du bunlardan biri. Biraz daha kaba ama halkçı olan Bay Horatio Livingston ise büyük bir kısmının sahibi olduğu Teneke Mahallesi'nde yaşıyordu ve o da Barclay Bağımsızlık Cephesi'ni kurmuştu. Seçim tarihi olan 5 Ocak gününe 3 hafta kalmıştı. Sir Marston her iki adayın ada halkının desteğini istemek için konuşmalar yapmalarını, sokaklara asılan posterleri heyecanla izliyordu. Sir Marston'ın keyfini kaçıran bir tek şey vardı. O can sıkıcı yerel Baptist rahibi Walter Drake'in lideri olduğu ilgili yurttaşlar komitesi. İşte o sabah saat 9'da bu İYK'dan bir heyet beklemekteydi. 8 kişiydiler, kolay başa çıkabileceği solgun ve beceriksiz bir İngiliz olan rahip. 6'sı ileri gelen kişilerdi. Doktor, 2 dükkan sahibi, 1 çiftçi, 1 bar sahibi ve bayan MacDonald adında bir pansiyoncu kadın. Hepsi de yaşlı ve pek kıt tahsihli insanlardı. İngilizcesinin akıcılığı, tartışmadaki ikna yeteneğiyle hiçbiri kendisiyle boy ölçüşemezdi. Bunların her birine karşılık bağımsızlık yanlısı bir düzine adam çıkarabilirdi. Refah adayı Marcus Johnson'ı havaalanı müdürü, limanda emlaki olanlar, Johnson oraya bir marina vaat etmişti ve bu gelişmelere zenginleşecek olan iş çevresinden zenginler destekliyordu. Livingston ise tüm taşınmaz malların millileştirilmesiyle yaşam standartlarında büyük bir iyileşme vaat ettiği proletaryanın ve yoksulların desteğine sahipti. Sorun şu anda yüzünden akan terlerini silmekte olan kara elbiseli, iri kıyım bir zenci olan Rahip Drake'ti. Rahip Amerika'da eğitim görmüştü. Yakasındaki balık rozetinden yeniden doğmuş bir Hristiyan olduğu anlaşılıyordu. Sir Marston onun bir önceki gelişinde ne olduğunu düşündü ama kendisine sormadı. Rahip Drake, valinin masasına gürültüyle bir tomar kağıt bıraktı. Sir Marston heyet gelmeden önce odada hepsine oturacak yer olmamasını garantiye aldığından hepsi ayaktaydı. Kendisi de ayakta duruyordu. Böylece toplantı daha kısa sürecekti. Sir Marston kağıtlara baktı. ''Bu bir dilekçe'' dedi Rahip Drake. ''Evet efendim, bir dilekçe. 1000 yurttaşımız tarafından imzalanmış.
Bu dilekçeyi Londra'ya Bayan Thatcher'a göndermenizi istiyoruz. Hatta kraliçeye. Siz dinlemeseniz de bu hanımların bizi dinleyeceklerine inanıyoruz. Sir Marston içini çekti. Her şey düşündüğünden en sevdiği sıfatı arandı. Sıkıcı olacaktı ki.
Anlıyorum. Peki dilekçeyle istediğiniz nedir?
İngilizlerin ortak pazar konusunda yaptıkları gibi bir referandum istiyoruz. Biz zorla bağımsız olmak istemiyoruz. Biz her zaman olduğumuz gibi kalmak istiyoruz. Bizi Bay Johnson ya da Bay Livingston'ın yönetmesini istemiyoruz.
30. ayrımın sonu. Sayfa 384.